Ayrım 35, tarih boyunca polis kışkırtmaları, Bernard Thomas, sayfa 429. En sonunda 1954'te Wisconsin'in senatörü Büyük Demagog McCarthy, kendisine göre kızıl şeytanların kaynaştığı bir Amerika'nın büyük engizitörü olmuş bulunan McCarthy, senato üzerine şerefsizlik ve saygısızlık atmaya girişmiş olmaktan dolayı meslektaşları tarafından mahkum edildi. 4 yıl boyunca kuşku paranoyası ticaret odasının ve her öngörüşün ötesinde Trust sever başka çevrelerin planlarını kolaylaştırmıştı. Fantezisine kapıldığında bilginleri, askerleri, sendikacıları ve hükümeti korkutmuştu. Yürütme ve yargılama gücünü haksız olarak ele geçirmişti. Kendisinin başkanlık ettiği parlamento soruşturma alt komitesinin önünde her an temize çıkmaya gelmek için hazır olması gereken bütün düzeylerdeki sorumluları suçlu kılmıştı. Birleşik Devletler'in iki başkanını tutsak etmişti. Çünkü Truman ile Eisenhower 1954'e dek önce etkilerini onun üzerinde tartmaksızın en ufak bir karar alamadılar. Dış politikayı derin surette etkisi altına almıştı. Emekçiler arasında herhangi bir sosyal sınıfınkinden daha çok destekleyiciler bulmuştu. Bunlar onun sayesinde büyüklerden öç aldıkları izlenimine sahiptiler. Bu kesinlikle elinin uzanacağı yerdeki bir iktidarı açma eğilimini, bu küçük çaptaki Torquemada'nın hiçbir zaman duymamış olması ülke için bir şans oldu. O bütün öçlerin, bütün kinlerin, bütün korkuların katalizörü olmuştu. O bütün Amerika'nın politik stratejisi olan bu alanda, reklamcılıkta dahice görünmüştü. Etkililikte ise büsbütün sıfırdı. Ürküntü verici bir yurttaş sayısı 12 milyon kişi ondan kaygılanmıştı. Çokları onun gülünç sorguya çekmeleriyle yaşamlarının kırılmış olduğunu gördü. Fakat Federal Soruşturma Bürosu'nun müdürü Edgar Hoover'ın kendi servislerince fişlenmiş olan 131 komünist liderini tutuklamak için ona ihtiyacı olmamıştı. Bunlardan yalnız 90'ı mahkemelerce suçlu ilan edilmişlerdi. Yine belirtmek gerekir ki bu suçluluk hükümeti kuvvet ve şiddet yoluyla devirmeyi öğretmek ya da buna çağırmak için fesatçılığın her türlüsünü mahkum eden bir Smith yasasının ufak bir cümlesi adına yalnız fikir cürmünü belirtiyordu. Onun hakkında Richard H. Rover haklı olarak şöyle yazıyor. Hitler gibi McCarthy bir zırlak, politik soluk tıkayıcı, kalabalıkları elinde oynatan, halk korkularını sömüren biriydi. Hitler gibi Bolşevizm korkusunu kullandı. Şu az farklıdaki Hitler komünizmi devlet için ihtilalci bir tehdit diye. McCarthy ise kendine saptamış olduğu amaçlarından bazılarına çoktan erişmiş olan bir fesat diye tasvir etmiştir. McCarthy Yahudi karşıtı değildi ama demonolojisi içinde demokrat liderler, liberal aydınlar ve doğu kıyısının düşkünleşmiş diye ün yapmış belli bir aristokrasisi Hitler'in Yahudilere gösterdiği rolü oynuyorlardı. Ocak 1954'te hala bir yoklama nüfusun %50'sinin onu onayladığını, yalnız %29'unun eylemine kesinlikle düşman olduğunu ispatlıyordu. Bu 5 soğuk savaş yılı çalışma dünyasında EFL'in bir şok gibi bir antikomünizm temeli üzerinde yeniden birleşmeyle sonuçlandı. Özgür uluslar arasına komünizmin sızmasına engel olmak, komünist egemenliğini var olduğu yerde ortadan kaldırmak, Amerikan silahlı gücünü komünist saldırı potansiyellerinin sıkı bir evrimiyle ilişkili bir düzeyde tutmak, saldırı planında olduğu kadar askeri planda da komünist saldırısına direnmek için özgür dünyanın askeri ve ekonomik yeteneklerini kuvvetlendirmek. AFL-CIO'nun uluslararası politik ilkeleri bunlar oldular ve böyle kaldılar. Başkanı George Meany'nin kendi felsefesine gelince onu şu sözlerle özetlemek gerekir. Açık konuşmak gerekirse biz öbürleri, Amerikan sendikacıları, kapitalist sistemi seviyoruz. Elbette sistemin kendisini düzelterek çalışanların yaşama düzeylerini düzeltmeyi hedef alan çabalarımız içinde onu korumakta iyi anlaşıyoruz. Fakat çalışanların gerçek ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamayanlar tarafından icat edilmiş ideolojik fanteziler ya da olmaz hayaller için onu terk etmeyi düşünmüyoruz. Bu açıklamalar bugün geniş suretle doğru kalıyorlar. Üyelerinin ödedikleri katılma payları ve çok kesimlerde ve çok eyaletlerde işe alma tekeli onları ayıran close shop sayesinde son derece aşama sırasınca düzenlenmiş ve bürokratlaşmış, güçlü, gep geniş ülkenin bütün yüzeyi üzerinde bir iş kolu için geçerli toplu sözleşmeler imzalama yetisinde tek, salt mesleki hak istemeler için grevleri sınırlayan ve onların başlamasını sık sık frenleyen Amerikan sendikaları böylece işçi dünyasının en etkili polisleri haline almışlardır. Beyaz ırktan işçilere gelince onlar büsbütün doğru değilse bile orta sınıfa katılmış olduklarını sanıyorlardı. Bundan polis törelerine, körü körüne bağlılığa, yurtseverliğe, yasaya ve düzene saygıya sahiptiler. Toplumsal ilerlemesinden daha gururlu oldukları kadar bu konular üzerinde bir uygunluk gösteriyorlar. Televizyondan irili ufaklı yeni aygıtlardan, tüm kredilerden, sayısız teknolojik ilerlemelerden, genellikle haftada 30 saat çalışmadan yararlanarak az gelişmiş adi bir proletarya ile karıştırılmamayı istiyorlar. Kendilerine dikilenlere karşı bazen sert tepkileri bundandır. Böylece 8 Mayıs 1970'te New York'ta başka 1001 küçük olay arasında Kent State Üniversitesi'nden 4 arkadaşın ulusal muhafız tarafından öldürülmesine karşı bir gösteri düzenlemiş olan öğrencilere 500 yapı işçisinin demir çubuklarla saldırdığı görülebilmiştir. İçlerinden biri radyoda, "Bayrağın üzerine işeyenlerden birini görürsem o benim oğlum bile olsa onu kendi ellerimle boğarım," diye açıklamıştır. Bu uzun saçlı gençler, bu hippiler, bu uyuşturucu kullananlar, bu cinsel özgürlük havarileri, bu puta tapanlar, kendi yaşamları olmuş olan temel verileri sorun olarak ortaya atan, koşullarının bir düzeltmesinden başka şey istemiyorlar. Ama tapınağın sütunlarıyla yere yıktıkları bu öğrenciler, bu serseriler onları çileden çıkarıyorlardı. Bununla birlikte özellikle Vietnam Savaşı'ndan beri genç işçiler arasına dek gittikçe daha çok serseriler bulunuyor. Güney Asya Savaşı'na karşı mücadele etme bahanesi altında dev bir akım doğmuştur. Bu 1873'ün sözde Molly Maguire'sını, Chicago şehitlerinin ilk vobileri canlandıran akımdır. Bu özelliklerin 1970'ten beri görülebilir olmuştur. Öğrenci kaynaşmasını ve zenci kargaşasını birleştirerek, AFL-CIO'ya bile bulaştırarak, vahşi grevleri çoğaltarak, bu yıkıcılığın bu yeni ve eski biçimi bugün Amerikan hükümetinin üzerinde çoktan ağırlığını duyuran hayli kaygılara eklenmeye geliyorlar. Çeşitli polisler için icat edilmiş fütürist silahlar genç işçiler için de stok edilmişlerdir. Zenci ve Hayal Polis. 1968'de bazı Amerikan şehirlerinde bağımsızlık savaşlarından ve iç savaştan sonra bir üçüncü ihtilal denebilecek ağır olaylar geçti. Kara ihtilal. Elbette zencilerin ayaklanması eski bir gelenekti. Richmond'da Virginia, Gabriel Prosser tarafından yürütülen ayaklanmada 1820'de köleler arasında 37 ölü, 1822'de Charleston'da, Güney Carolina, Denmark Vesey'inki 47 ölü verdirmişti. 1831'de Nat Turner'ın ayaklanması 59 beyazı öldürmüş ve savaşta 100'ü aşkın zencinin öldüğü görülmüştü. 1863'te New York'ta iç savaşın tam ortasında beyaz askerleri ve gettonun karalarını karşı karşıya getiren hakiki dövüş birinciler arasında 1500 kurban verdirmişti. İkinciler arasından 3000'i aşkın olduğu sanılıyor. 1919'da Washington'da zenciler 1. Dünya Savaşı süresince kullanmayı öğrenmiş oldukları silahları beyazlara karşı çevirmişlerdi ve 4 gün 4 gece süren bir çarpışmaya girişmişlerdi. 2 yıl sonra Tulsa'da, Oklahoma, bir başkaldırmanın sonunda onlar 150 kişi yerde bırakmışlardı ve semtlerinin yandığını görmüşlerdi. Yine aynı dönem süresince St. Louis'de 9 beyaz ve 39 zenci ve Chicago'da 15 beyaz ve 20 zencinin öldüğü ayaklanmalar olmuştu. 1935'te Harlem'de ve 1943'te Detroit'te 39 ölü, aynı senaryolar. Bize daha yakın olarak 1954'te Little Rock şehri Alabama valisi Faubus'tan Washington'da kabul edilmiş olan okullarda ırk ayrımına son verme yasasının uygulanmasını elde etmek için göze çarpıcı bir savaşa sahne olmuştu. 1955-1956'da Montgomery, Alabama otobüsleri uygarlık haklarına saygıyı elde edemeyen zencilerce boykot edilmişti. Fakat ilk kez 1963'te kölelerden gelen 20 milyonun ayaklanması bir dip dalgası genişliği kazandı. Hayli düzensiz fakat korkunç şekilde güçlü bir vahşi başkaldırma. Etkileyici bir şiddetsizlik kampanyasının ardından o ilkbaharda rahip Martin Luther King Birmingham'ın pek ırkçı otoriteleri üzerinden kesin bir zafer kazanmak üzereydi. Belli bir sayıda genel yerlerde ve çalışma yerlerinde kısıtlamanın sona ermesi, tutuklu zencilerin salıverilmesi, en sonunda askıdaki sorunları incelemek için karma bir komitenin kurulması gibi. Bu kolay olmadı. Haftalar boyunca zenciler bütün beyaz mağazalarını ve bütün genel taşıma araçlarını boykot ettiler. Aynı zamanda barışçı gösteriler düzenliyorlardı. Nisan sonunda bir pazar günü içlerinden yüzlercesi beyaz semtin tam ortasında arkadaşlarından birçoğunun kapatılmış bulunduğu cezaevine yakın bir Baptist kilisesinde bir dua toplantısı yapmaya karar verdi. Sınırda polis şefi Bull Connor coplarla silahlanmış, yangın hortumlarıyla donatılmış olarak yanlarında polis köpekleriyle onları bekliyordu. Onlara geri dönme emri verdi. Zenciler nazikçe reddettiler. 30 saniye içinde geçenler Birmingham tarihinin en akıl almaz olaylarından biri oldu diye yazdı Rahip King. Balkonların adamları öldürücü hortumlarını işletmeye hazır olarak göstericilerle karşı karşıya geldiler. Göstericiler çoğu diz çökmüş halde onlara durgun ve hareketsiz bakıyorlardı. O zaman zenciler ağır ağır kalktılar ve ilerlemeye başladılar. Polisler hipnotize olmuş, hala yararsız hortumlarını tutarak gerilediler. Oysa zencilerin yüzlercesi dikkat etmeksizin onları geçiyorlardı ve öngörüldüğü gibi duanın yapılacağı toplanma yerine varıyorlardı. 31 Mayıs'ta polis soğukkanlılığını yitirdi ve göstericilerin üzerine atıldı. Papazın yol gösterdiği kalabalık bir yandan kan fışkırırken copların vuruşları ve köpeklerin dişleri altında şarkı söylemeye koyuldu. Ayın 4'ünde baskının fotoğrafları ulusal ve uluslararası basında görünerek kısaca insan olmak isteyen bu kara derili insanlara karşı pek geniş bir sempati hareketi doğurdu. Adalet Bakanı Robert Kennedy olay yerine yerel yetkilileri üzerinde ırkçılığa karşıt yasaları gözetmeleri için baskı yapmakla görevli bir delege gönderdi. Caddelerde göstericilerin Connor'ın adamları tarafından coplanması sürdü. 7 Mayıs Salı günü sabahleyin 127 iş adamı Luther King'in önerilerini gözden geçirmek için Beyaz Semt'in bir binasında toplandı. Ona karşı kötü niyetle karşı çıktılar. Bu papazı umutsuzluğa düşürdü. Sonra bütün görüşmeciler öğle yemeği için çıktılar. Caddeye vardıklarında diye yazıyor Luther King, gözlerinin önünde olağanüstü bir manzara vardı. O gün binlerce zenci beyaz şehre yayılmıştı, cezaevleri taşıyordu ve polis ancak pek az tutuklama yapabiliyordu. Kaldırımlar üzerinde yolların ortasında ayakta dükkanların önüne oturmuş zenciler vardı. Yığınlar halindeydiler. Gerçek bir kara yüzlüler okyanusuydu bu. Hiçbir şiddet yapmıyorlardı. Orada olmakla ve şarkı söylemekle yetiniyorlardı. Bütün aşağı şehir özgürlük şarkılarıyla inliyordu. Şaşıran iş adamları bu büyük şehirde kilit bir mevkiin sahipleri birden bu hareketin artık durdurulamayacağını anladılar. Yemeğe dokunmaksızın geri döndüklerinde o ana dek en ateşli düşmanlarımızdan olmuş bulunan biri sesini yükseltti ve şöyle dedi. ''Dinleyiniz, hep bunu düşünmüyorum. Bir karara varmak zorundayız.'' Aynı gün öğleden sonra Başkan Kennedy basın toplantısının birinci bölümünü Birmingham'da girişilmiş olan pazarlıklara ayırdı. Bunun bir sonuca varmasını dilediğini söyledi. En sonunda 10 Cuma günü anlaşma yapıldı. Haber basında büyük başlıklarla verildi. Televizyon yalnız bundan söz etti. Tek öfkeli olanlar ırk ayrılığı güdenlerdi. Şehirden uzak olmayan bir yerde bir Ku Klux Klan toplantısı yapıldı. İhanet etmiş olan beyazları cezalandırmaya ant içildi ve özellikle anlaşmaların uygulanmasına pek iyi bildiğimiz yöntemler kullanılarak engel olmaya karar verildi. Hemen cumartesiyi 12 Mayıs pazara bağlayan gece iki bomba patladı. Biri Luther King'in evinde, öbürü rahibin genellikle kaldığı Gaston Motel'in 30 numaralı dairesinde. Şans olarak kendisi o akşam Atlanta'da bulunuyordu. Fakat gece yarısından biraz önce barların kapanacağı, herkesin evine gitmeye hazırlandığı anda olan patlama az etki yapmamış oldu. Zenci halk kontrol edilemeyen bir öfke içine girdi, caddelere indi. Polisin üzerine kaldırım taşları atıldı, arabalar yakıldı. Bombayı koymuş olanlar zencilerin karşılık vermesini istemişlerdi diye yazdı Luther King. Barış anlaşmasını yıkmak istiyorlardı. Vali Wallace'ın gönderdiği eyalet polisi hemen zenci mahallelerini sardı ve köpeklerin tasmalarından tutarak Rovel Verel'de oraya girdi. Yapabildiklerince kırıp döktüler ve rastladıkları bütün zencileri dövdüler. Birmingham'daki durumu düzeltmek ve bir insan kırımına engel olmak için Kennedy'nin federal birlikleri müdahale ettirmesi gerekti. Fakat Luther King bu raundu kazanmıştı. Gel gelelim arkasından benzeri kışkırtmalar çoğaldılar. Öyle bir derecede ki sorunun bütün barışçıl düzenlemesi olasılığını engellediler. Öfke parlamalarıyla noktalanan gizli bir iç savaş iki topluluk arasında gelişti. Çok kimseyi rahatsız ettiği için 4 Nisan 1968'de Memphis'te öldürüldüğü zaman olaylar Martin Luther King'i çoktan aşmışlardı. Ölümü bile şiddetsizliğin her türlü çıkış yolunu kesinlikle tıkamayı hedef almış en son bir kışkırtma gibi sayılabilir. 1964'te 15 şehirde vahşi ayaklanmalar patlak vermişti. 1965'te 9 baş kaldırma oldu. 1966'da 38, 1967'de 28. Bunlardan Newark ve Detroit'tekiler yığın hareketi halindeydi. Rahibin öldürülmesi 1968'in ilk 6 ayında 131 ayaklanma başlattı. Yetkililerce kargaşalık diye adlandırılan bu patlamalar çok zaman gettolarda doğdu. Nedenlerinden biri yerel politikadan çıkıyordu. Beyazlar şehirlerin daha durgun, daha hoş çevrelerine yerleşmeye gittiklerinden zenciler sonunda merkezdeki çoğunluğu meydana getiriyorlardı. Fakat eski oturanlar onlara yönetici güçleri vermeyi şiddetle reddediyorlardı. Öbür nedenin kaynağı uzak doğudaydı. Vietnam Savaşı ve orada geçen bilinçlenme söz konusuydu. Gerçekten orada beyazlar zencileri çok iç tedirgenliği göstermeden kullanıyorlardı. Bu da başka renkli insanlara egemen olmak içindi. Amerikan askerlerinin Vietnam'daki zenci sayısı %11'e yükseliyordu. Fakat savaşan birlikler içinde onlar %26 oranında bulunuyorlardı. Bu Güneydoğu Asya'da ölen askerlerin çoğunluğunun zenci olduğunu açıklar. ''Kara savaşçılar'' diye gürlüyor Stokely Carmichael. ''Kara Amerikalıları kurtarmak için Vietnam denemesinden yararlanacaklardır.'' Gerçekten de kuşaklardan beri birikmiş olan kızgınlık işitilmedik sertlikler halinde patladı. Federal hükümetin bir incelemesine göre 1967'deki kargaşalıkların 164'ü 89 ölü verdirdiler ve sigortalarca karşılanan 67 milyon dolara sebep oldular. Bundan sonuç olarak çıkan çeşitli ziyanlar hesap edilirse 500 milyon. Bütün zenciler kavgalara kişisel olarak katılmaya hazır değillerdi. Bundan çok uzaktılar. Fakat beyazlar dünyasında başarmayı düşünen çoktan burjuvalaşmış bir bölüm dışında hepsi bu kurumlaşan şiddeti anlıyordu. Çünkü kalanı başarısızlığa uğramıştı. Bu belki somut düzelmeler elde etmek için tek yol kalıyordu. Ürkmüş ya da kinci yetkililer bu başkaldırmalara yalnız kıyıcı bir baskıyla karşı koymayı bildiler. Polis copları ve revolverleriyle politikanın asıl ekseni oldu. Bu polis ayrıca çok zaman eyaletlerin polisiydi. Irkçı yurttaşlardan kurulmuştu. Linçler, dövmeler, her türden sertlikler öçlerin çevrimini arttırarak çoğalmış bulundular. Detroit polisinin şefi Esquire dergisinde yayınlanan bir konuşmasında ''Bu bir ihtilaldir ama insanlar anlamıyorlar.'' diye açıkladı. ''Şehirlerimiz için bir ölüm kalım sorusu söz konusudur.'' 1967'den başlayarak söz konusu insanlar olan biteni çok iyi anladılar. En kötü şekilde tepki gösterdiler. O zamandan beri ülkenin bütün şehirleri silahlar stok ediyorlar, zırhlı arabalar satın alıyorlar, kocaman cephane ve göz yaşartıcı gaz depoları kurduruyorlar. Polislerini miğferlerle, hassas tüfeklerle, makinelilerle silahlandırıyorlar. Yalnız buna Newark 300 bin dolar harcadı. Birleşik Devletler'de Zenci Hareketi'nin tarihinde şöyle yazıyor Robert L. Allen. Chicago 3 helikopter alımı için komşusundan biraz eksik harcadı. Virginia eyaleti polisi her biri 30 bin doları aşkın değerde 6 zırhlı arabayla donatıldı. Los Angeles şerifinin servislerine gelince bir Yankee saflığıyla onlara yalnız 7 bin dolara mal olan zırhlı arabalarını kendileri yaptılar. Böyle bir gereç adi kargaşalıklara değil fakat bir iç savaşa ayrılmıştı. Söz konusu olan da tam budur. Vietnam'da askerlik mesleğini öğrenmiş olan bu genç zenciler saldırmak için zorunlu olarak dayak yemiş olmayı beklemiyorlar artık. Polis de revolverlerini çıkarmak için artık tehdit edilme gereğini beklemiyor. Eyalet hükümetlerine özel firmalarca teklif edilen, çünkü bu alanda bile Birleşik Devletler bir özgür girişim ülkesi kalıyor, yeni aygıtların kataloğu pratik olarak sınırsızdır. Örneğin diye devam ediyor Robert L. Allen, B&H şirketi şehir polislerine birliklerin taşınması için çok değerli zırhlı arabası 2'yi sunuyordu. Bu 15 kişi taşıyabiliyordu ve kargaşalıklara karşı savaşanların isteklerine göre kalabalığın üzerine göz yaşartıcı gazlar boşaltmaya ya da bir iç hoparlörle onlara çağrılarda bulunmaya olanak veriyordu. Fakat B2 çoktan Cadillac'ın polis komandosu ile taşıtı ile yarışması halindeydi. Ki bu karada ve suda yürür, oturmuş 12 adam taşır ve ona çıplak elle saldıran her sakınmasızı elektrik çarpmasına uğratan bir iç elektrik düzenine sahiptir. Allen baş dönmesi, mide bulanması, boğulma duyusu doğurmak için yapılmış bir kimyasal maddeden de söz ediyor. Sonra anlık muz kabuğunu sayıyor. Bu öyle bir tozdur ki buğulaşma ile yolun ortasına bir kez yayıldı mı oraya basma tehlikesini göze alan herkesi düşürtecek şekilde yeri kaygan kılıyor. Sonra da o dondurucu mücevher var. Bu gürültü yapan bir aygıt, öyle baş ağrısı doğuran bir çıngırak sesi yayıyor ki onu dinleyen artık normal bir şekilde düşünemiyor. Son olarak Savunma Analizi Enstitüsü'nce yayınlanan bir broşürün o ilginç ve kargaşacıları köpüklemeyi, onlara biber serpmeyi, onları ciklet ağlarıyla sarmayı, yalnız köpeklerin ve aygıtların meydana çıkardıkları görünmez boyalarla, kokularla belirlemeyi, onlara bir plastik konfetiler karı yutturmayı, onları uyuşturucularla iğnelemeyi, elektrik sarsıntılarıyla kırmayı, sulama hortumlarıyla durdurmayı öneren özeti. Tek bir elle kullanılabilen ve karanlık gecede hedeflere nişan almak için elektrik ışığıyla donatılmış makineli tabanca ya da mermilerin dairelerin tuğla duvarını geçen Stoner tüfeği daire. Bu silah takımını kullanmak için yerel polisin yeterince verili olmadığı düşünüldüğünden ek personel gerekiyordu. Silahların kullanılmasında olgunlaşmaları için sivil beyazlara kurslar açıldı. Bu özellikle Kansas ve Michigan'da oldu. Burada Dearborn'da ev kadınlarına revolverlerin kullanılmasını öğretmek için toplamı 6 saatlik kurslar açıldı. Ya da yine Detroit yakınındaki Highland Park'ta oldu. Orada polis esnafa tüfek atışı talimi ettiriyordu. Washington'ın karşı çıkmasına rağmen yerel milisler kuruldular. Eyaletler ayrıca yeni 125 ulusal muhafız birliği topladılar. Başkalarını yeniden silahlandırdılar ya da yeniden yetiştirdiler. Kendi yanından federal hükümet 5 yeni ordu taburu meydana getirdi ki bunlar sokak çarpışmaları görevi için pişirildiler. Tüm bunları birbirine bağlamak için Pentagon büyük manevralar düzenledi. Kargaşalıkları kontrol merkezi meydana getirdi. Kargaşalara en elverişli bölgeleri önceden belirleyen ve onları daha iyi incelemeye olanak veren ordinatörler programlandı. Büyük ya da küçük her şehir için Pentagon ivedilik halinde inceden inceye seferberlik planlarını düzenledi. Alan Gettoların ayrı ayrı hale getirilmesi ve hemen abluka edilmesi, kara militanların tutuklanması ve birliklerin önceden saptanmış kesimler yönünden hareketlerini öngören planlar diye belirtiyor. İhtilalci yandan tek Kaliforniya için 1971 yazı süresince haftada ortalama 20 suikast yapıldı. Hemen hemen hepsi paranın ve iktidarın tapınaklarında, polis karakollarına, yönetim merkezlerine karşı yönetildiler. Birleşik Devletler'in tümünde aynı yılın ilk 9 ayı boyunca 12 polis memuru öldürüldü ve yüzü aşkını yaralandı. Silah fabrikalarından ve askeri üslerden silah çalmalarının artması durmadı. Saldırıların daha da artabileceğinin belirtisiydi bu. Tersine olarak linçlerin, saldırıların, boşuna adam öldürmelerin ve polislerce yapılan başka cezalandırma eylemlerinin sayısının kaygılandırıcı bir şekilde çoğalması sürdü. Irkçı, kinci ve öldürmekten zevk almış olan bir polisin olağan uygulamalarının iki küçük örneğini vermekle yetineceğim. Mayıs 1970'te Georgia'da, Atlanta'da 16 yaşında bir zenci bir cezaevinin beyaz gardiyanı tarafından öldürüldü. Kara şehir 500 kişinin katıldığı bir protesto mitingi düzenledi. Vali Lester Maddox düzeni kurmak için görevlendirdiği 1000 ulusal muhafızı seferber etti. Onlar da şunu yaptılar. Geçişlerinden sonra 6 zenci kurşunlarla kalbura çevrilmiş halde bulundu. Birisi 9, bir başkası 8, öbür 6'sı 2 kurşun yemişti. Bu kaza varsayımını ortadan kaldırmaktadır. Cleveland'da 18 Ağustos 1971'de sabahın saat 5'inde 5 gün sonra açılacak olan ve özellikle zencilerin yararlanacağı bir parasız tıp merkezi bir patlamayla yıkıldı. Patlamadan yarım saat önce 6 polis arabasının yakınlara gelip durduğu görülmüştü. Patlama olduktan az sonra da beylikleştirilmiş 2 araba daha. Burada görünür kışkırtmalar söz konusu bile değildir. Basit korku ve öç gösterileridirler bunlar. Bunlara benzer küçük olaylar bir kara gettoyu barındıran her şehirde bütün yıl boyunca her hafta birbirini kovaladılar. Aynı şekilde Porto Rikolular ve Meksikalı Amerikalılar da ırkçı kısıtlamaların kurbanları oluyorlardı. Bununla birlikte birkaç yıldan beri yeni bir olgu iktidarı daha da kaygılandırmaktadır. Bazı zencilerin bir ayaklanma tutumundan ihtilalci bir düşünceye ve bir örgütlenmeye geçiş yapmış olmalarıdır bu. Gruplar, hatta partiler kurulmuştur. Bunların teki değil, en ünlüsü elbette 1966 Ekim'inde Oakland'da Hugh Newton ile Bobby Seale tarafından temeli atılmış olan Black Panther Party'dir. BPP açıktan açığa şiddet hareketi örgütlemektedir. Honkis yani beyazlar ve Pigs yani domuzlar polisler için kinini pek yüksek sesle ilan etmektedir. Bakanlar sanını almış olan yöneticilere katı, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmış, ülkeyi karelere ayıran bir örgüt kurmuşlardır. Üyelerinin hepsi silahlıdırlar ve bunları kullanmaya hazırdırlar. 1960'ta Chicago ve Los Angeles gettolarının çocuğu George Jackson, dostları tarafından çalınmış bir arabanın direksiyonunda ancak $71 elde edebildiği bir servis istasyonu soygununun sonunda tutuklanmıştır. O 18 yaşındadır. Ömür boyunca hapse ya da daha doğru olarak bir kurtarma komisyonu aksine karar verinceye dek yenilenebilen bir yıllık hapse mahkum edilmiştir. Bu asla yapılmadı. O Soledad cezaevi cehenneminde okuyor, inceliyor, düşünüyor, kendisiyle birlikte tutuklu arkadaşlarıyla konuşuyor, efsanevi bir kişi oluyor. 35. ayrımın sonu. Sayfa 444.